Merhaba, Merak Ettikleriniz programımızda yeniden bir aradayız. Bize gönderdiğiniz sorularınızı merakettikleriniz@a9.com.tr adresinden ulaşabiliyoruz ve sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Kur'an'dan ayetler, hadisler ve modern bilimin ışığında şimdi sorularımıza başlayabiliriz.
Bir kardeşimiz şunu sormuş, kıskançlık duygusunun altında yatan sebep nedir, nasıl önlenebilir diye. Kıskançlık duygusunun altında yatan sebep her şeyi Allah'ın yarattığını bilmemek ya da unutmaktır. Şimdi diyelim ki bir insandaki bir güzellik ya da bir malda bir güç bir başkasına eğer cezbediyorsa o zannediyor ki o güzellik o kişiye ait veya işte o mal ve zenginlik o kişiye ait. Öyle bir anlayışla karşısındakine yaklaşıyor ve ona bu sefer kin duymaya başlıyor kendisinde olmadığı için. İşte bu çok zararlı ve insanı gerçekten çok derin şüphelere, çok derin ahlak bozukluklarını sürükleyebilecek bir ahlak anlayışı. Buradaki sorun, oradaki güzelliğin ya da oradaki zenginliğin Allah'a ait olduğunu takdir edememesi bu kardeşimizin. Çünkü eğer bilse ki tüm güzellikler Allah'a ait, her şeyi yaratan Allah, her şeyin sahibi olan Allah, tüm zenginliklerin sahibi olan Allah, o zaman karşısındakine bu şekilde benlik vermek veya karşısındakini bu derece önemli ve üstün görmek hatasına düşmeyecek ve onda olandan dolayı da sıkıntıya düşmeyecektir. Çünkü Allah her şeyin sahibi olduğuna göre kendisi de aynı şekilde zengin bir insandır. Kendisi de aynı şekilde güzel bir insandır. Çünkü Allah sonsuz güzelliğini, sonsuz zenginliğini ona mutlaka dünyada vermemiş olsa bile cennette mutlaka verecektir. Dolayısıyla Allah'a ait olan bir şey için bir başkasını kıskanmak ve ona bundan dolayı öfke duymak dünyada aslında insanların çok geniş çaplı olarak düştüğü en büyük vehimlerden, en büyük sorunlardan bir tanesi. Bu tabii bazı ilişkilerde de aslında kendisini gösteriyor. İşte diyor ki çok kıskanıyorum, çok seviyorum çünkü çok kıskanıyorum diyor. Bir kere çok sevmekle çok kıskanmak arasında öyle bir bağlantı yok. Yani kıskanmak şöyle olabilir, onu korur kollarsın, onun her türlü bakımını yaparsın, onun gerçekten güzelliğinden hoşnut olursun, ona zarar gelmesini istemezsin. O tamam bir güzelliktir. Fakat kıskançlık için bir cinayet işlemek Allah vermesin, kıskançlık için adam dövmek, kıskançlık için vahşet yaratmak, kadına orada zorluklar çıkartmak, onlar işte gerçek sevgi falan değildir. Burada gerçekten aslında doğru söylemiyorlar. Gerçek sevginin oluşmasında o kıskançlık değil, orada koruma ve gerçekten kollama arzusu olur. Şimdi karşı tarafta görülen güzel bir özellik o zaman takdir edilmemeli mi? Elbette edilmeli. Bir güzellik varsa mutlaka takdir edilmeli. Ona işte biz gıpta diyoruz. Onun adı kıskançlık değildir. Yani o öfkeye sonuç veren, öfkeye insanı yönelten bir his değildir hiçbir şekilde. O orada Allah sevgisine yönelten bir histir. Bakıyorsunuz bir insan gerçekten çok güzel. Orada işte Allah'ı anarsınız. Allah ne güzel yaratmış dersiniz. Maşallah dersiniz. Çünkü orada Allah'ın güzelliğidir. O insana ait değildir. Yaşlılığıyla geçip gidecektir. Ölümle geçip gidecektir. Belli ki ona ait bir şey değildir. Sonsuz Yüce Rabbimize aittir. Şimdi tabii hep anlaşmazlıktan bahseder zaten Allah Kur'an'da da. Kıskançlık nedeniyle anlaşmazlığa düşen kitap ehli mesela örnek verilir ayetlerde. Aralarındaki çekişme ve kıskançlık onları bu hale getiriyor. Onları örnek verir. Kötü bir örnek özelliği olarak Rabbimiz. Ve Allah bir ayetinde der ki Nisa suresi 128. ayet şeytandan Allah'a sığınırım. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Şimdi insanın nefsi demek ki burada bir tehlike arz ediyor. Çünkü kıskançlığa ve bencilliğe yani benim olsun duygusuna hazır kılınmış. Yani buna meyyal. Bizim de zaten imtihanımız nedir bu dünyada? Nefsin öne sürdüğü kötülüklerden kurtulmak ve onu güzellikle bertaraf etmek. Yani burada zaten ayette de görüldüğü gibi öğüt verilen şey eğer iyilik yapar ve sakınırsanız diyor Allah. Demek ki kıskançlık hissi gelebilir insana. Fakat orada iyilik yapmak, Allah'ı anmak, Allah'ın güzelliğini düşünmek en güzel çözüm olacaktır. Çözüm sormuştu kardeşimiz. Her zaman Allah sahibidir bu güzelliklerin. Allah'a aittir deyip hep bunu düşünmek gerekiyor. Ahirette de zaten bütün nefislerden o kıskançlık cennette çekip alınacak inşallah.
Allah darlıkla o kişinin imtihanı o yönde olmuş oluyor. Ona kıskanıp onun elinden gitmesini istemek hiçbir şekilde Müslüman ahlakına yakışmayacağı gibi. Bir kişi darlık adı imtihan oluyor olabilir. O hiçbir şeye sahip olamayabilir belki söylenen şeyleri. Ama o da yine Allah'tan kendisine bir güzelliktir. Ahiretini parlatacak bir nimettir. Ona da yine sevinçle yaklaşır Müslüman. O yüzden de hiçbir şartta başka bir kişinin elindekini haset ederek, kıskançlıkla, ondan gitmesini isteyerek, hatta bundan dolayı sinir krizleri geçiren insanlar olduğu da görülür etrafta. Böyle bir aşağı ahlakı hiçbir zaman tabii ki bir Müslümanın göstermesini beklemeyiz ve görmeyiz de inşallah. Bir soruda şöyle bildiriyor bir izleyicimiz. Allah şirk için affetmeyeceğini söylüyor. Allah affeden bağışlayandır. Biz bunu bilip af diliyoruz. Tövbe ederken affedilmeme ihtimalimizi düşünmeli miyiz diye. Geçtiğimiz günlerde yine buna benzer bir soruyu cevaplamıştık. Bu önemli bir konu, o yüzden yeniden ele almak istedim. Çünkü şirk gerçekten Allah'ın ayetinde belirttiği gibi Nisa suresinin 116. ayetinde şöyle bildiriliyor. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Şimdi tabii ki Rabbimiz bize ahirete giden bir insanın konumundan bahsediyor ayetlerde. Çünkü biz dünya hayatında her an, nefes aldığımız her dakika Allah'ın bize verdiği imkanları yaşıyoruz aslında. Ve ölünceye kadar da bu imkanları Allah bütün insanların önüne gerçekten rahmetinden, Rahman Rahim sıfatlarının tecellisinden sermiş durumda. O yüzden de biz Allah'a her an yeniden yönelerek, yine bütün bağımlılıklarımızdan arınmış olarak İmran ailesinin çocuğunu Allah'a adadığı gibi tüm bağımlılıklardan arınmış olarak Allah'a yöneliyoruz. Bu ne demektir? Şirk deyince insanlar sadece taştan, tahtadan, putlardan bir takım ilahlar edinmeyi algılıyor olabilirler ki bu günümüzde de aslında yaşanıyor. Şu anda 21. yüzyıldayız ama halihazırda dünyanın en büyük batıl dinlerinden bir tanesi olarak bilinen, işte hem Hinduizm hem Budizm'de yapılan taştan veya tahtadan putları, insanların taptıklarını görebiliyoruz. Bunun dışında da yine ilkel kabilelerde şu anda halihazırda günümüzde yaşayan, ilkel derken bu evrimcilerin bahsettiği bir ilkellik değil tabii ki, görünüm olarak modern çağ insanlarına ayak uydurmamış olan insanlardan bahsediyoruz. Kendi istedikleri görünümlerine, geleneklerine göre yaşamaya devam eden insanlar. Bunların da yine bir takım totemleri, putları olabiliyor ve bunlara tapabiliyorlar Allah'ın dışında. Fakat bunun dışında en büyük tehlikelerden bir tanesi gizli şirktir. Gizli şirk ne demektir? Böyle tahtadan taştan puta tapmak değil, fakat Allah'ın dışında bazı insanlara, Allah'ın dışında bazı varlıklara, maddi veya maddi vasfı olmayan bazı şeylere ilahlık atfetmektir. Bu mesela nasıl olabilir? Şimdi insanlar genellikle hasta olduklarında Allah'a dua edebilirler. Rabbim bu hastalığı bizden al diye söyleyebilirler. Fakat dua ederken o hastalığı verenin Allah olduğunu unutabilir insanlar. İşte orada gizli şirke girmiş oluyorlar. Çünkü hastalık da Allah'ın yaratmasının dışında bağımsız gelişen bir olay değildir. Hastalık bir mucizedir ve Allah hastalıkları bir mucize olarak yaratır. Çünkü küçücük virüsler, mikroplar, bakteriler koskoca insanların yatak döşek yatmasına, hatta hayatlarını kaybetmesine kadar sebebiyet verebilecek ortamlar oluşturabilirler. İşte Allah burada insanın aciz olduğunu hatırlatır ve hastalığı da yaratan Allah'tır. Hem hastalığı yaratanın Allah olduğunu bilecek insan, hem de hastalığı kendisine alacak olanın da Allah olduğunu bilecek, şifayı verecek olanın da Allah olduğunu bilecek ve Allah'a böyle dua edecek. İşte bu noktada bütün her şeyi yaratan Allah olduğunu bildiğinde, o zaman insan üzerinde herhangi bir sorun kalmaz ve bu şirk mantığından tamamen arınmış olur. Tabii bu hastalık tek bir örnektir. Bu her şey için geçerlidir. Kendisini sevecek olan insanlara tamamen kendilerini kanalize etmeleri de şirk olur insanların. Çünkü sevgiyi yaratan da Allah'tır. Karşısındaki bir insana bir insan çok şiddetli sevgi yöneltiyor olabilir ama onu yaratan Allah olduğunu unutmaması gerekir. O sevgiyi yaratanın ve karşı tarafta da kendisine karşı sevgi oluşturacak olanın Allah olduğunu asla unutmaması gerekir. Bunu günlük hayatta birçok örnek içinde yaşayabiliriz. İmtihana giren insanın o imtihanı ve imtihan ortamını yaratanı da Allah olduğunu bilmesi ve imtihandan başarıyı verecek olanın da Allah olduğunu bilmesi gibi. Bu bir iş yerine gittiğinde, iş başvurusu yaptığında mesela o insan işe girebilmek için Allah'a dua eder. Ama o iş yerine, o iş yerinde kendisini işe alacak olan kişiyi, o işi yaratanın da Allah olduğunu unutmaması gerekir. Her aşamada her şeyi yaratanın Allah olduğunu bildiğimizde o zaman gizli şirk ihtimali, şirk ihtimali de tamamen hayatımızın Allah'ın demesi çıkmış olur. Hazreti Lokman'ın Kur'an'da oğluna verdiği öğütler vardır. Lokman suresinin 13. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Ey oğlum Allah'a şirk koşma, şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür diye bildiriyor ayetinde. Ve yine Zümer suresinin 65. ayetinde de şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundaki eğer şirk koşacak olursanız şüphesiz amelleriniz boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. İşte insanın yaptığı bütün amellerin, bütün salih amellerin boşa gitme ihtimali de insanın saf Allah rızası için hareket etmediği durumlarda geçerli olabilir. Çünkü belki bir insan ibadetlerini yerine getirirken insanların kendini takdir etmesini ölçü alıyor olabilir. Bir amel işlerken Allah rızası için bir faaliyet yaptığını düşündüğünde, din için bir faaliyet yaptığını düşündüğünde, mesela bir maddi imkan karşılığında dinle ilgili bir faaliyet yapıyor olabilir bir insan. Burada bütün amellerinin boşa gitmesiyle karşı karşıya kalabilir. Din için yapılan bütün faaliyetler saf Allah rızası için uygulanır ve bütün hayatta saf Allah rızası gözetilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde herhangi bir etken araya girerse işte orada şirk de devreye girmiş olur. Ama bu çok zor bir şey de değildir. Çok kolaydır. Sadece samimi olarak Allah'a yapılan her şeyin kendisine ait olduğunu bilmek, yaratılan her şeyin Allah'a ait olduğunu bilmek ve bu samimi niyetle yaşamak şirki ortadan kaldırabilecek en önemli konudur inşallah.
Bir başka soruda kardeşimiz şöyle soruyor. İmtihan olduğumuz konular hatalarımızdan mı kaynaklanıyor? Yoksa daha çok sevap kazanalım diye mi? Bunun nasıl olduğunu nereden anlayabiliriz demiş. Şimdi tabii hatalardan kaynaklanan imtihanlar olur elbette. Bazı hataları yapar insan. Onu kendi başına fark edemez ve Allah çeşitli şekillerde ona fark ettirir. Böyle bir sistem vardır dünyada. Bu da bir rahmettir. Çünkü insan kendi başına anlayamadığı konularda bir bakar ki bir hataya düşmüş. Allah ona çeşitli vesilelerle hatırlatır. Çeşitli imtihanlarla bunu hatırlatır ve hemen anlar onun bundan dolayı olduğunu. Yani yaptığı hatadan kaynaklanan bir şey olduğunu anlar. Bu bir rahmettir, bir güzelliktir. Çünkü insan o hatayla hayatın sonuna kadar yaşayabilir. Ama Allah'ın o hatırlatmasıyla mutlaka bir kendine gelir, tövbe eder ve hatasının ne olduğunu bilir ve bir daha tekrar etmez. Böyle bir sistem vardır. Fakat aynı zamanda şöyle de bir şey vardır. İlla insanın bir hata yapması gerekmiyordur. Allah onu imtihanla imtihan eder. Ve mesela durup yani herhangi bir sebep yokken hastalık verir Allah. Çok ölümcül ciddi bir hastalık verir ya da işte afetler olur. İnsanın başına hiç beklemediği yerden bir maddi sıkıntı gelir. Her türlü şey olabilir. Bunların tamamı imtihandır. Bazen bunların tamamı bir arada gelir. Evet. O da çok ciddi bir imtihandır. Fakat şunu hatırlatalım. Allah kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemez. Allah orada o imtihanı veriyorsa sebepsiz de veriyor olabilir. İlla bir hatasının karşılığı değildir bu. Allah onu dener. Allah bize, Kur'an'da belirtiyor Allah, hangimizin daha güzel davranışlarda bulunacağını deneyelim diye ölümü ve hayatı yarattı Allah bizim için. İşte o yüzden biz bu dünyada hareketlerimizden ve yaptıklarımızdan sorumluyuz. Dolayısıyla bir hata karşılığında bir felaket başımıza gelse de ya da herhangi bir hata olmaksızın Allah'ın bir imtihanı sonucunda bir olay başımıza gelse de, bir imtihan başımıza gelse de her ikisinde de bizim sorumlu olduğumuz tek şey bunu verdiğimiz karşılıktır. Yani biz bundan dolayı bir isyana kapılıp Allah vermesin biz demeyelim çünkü evet, hiçbir şekilde böyle ki bir şey yapmayız. Bir insan eğer herhangi bir şekilde bunun karşılığında isyana sürükleniyorsa o zaman orada ciddi bir iman bozukluğu vardır. Allah zaten bunun için denemiştir onu. Bakalım nasıl karşılık verecek? Bakalım bu imtihan karşısında güzellikle Allah'a mı yönelecek yoksa büyüklük hissi gelecek ve isyana mı yönelecek? Bunu dener. Bu üst üste gelen imtihanlar da o şekildedir. Felaketler mesela işte bütün krizler üst üste geldiğinde de Allah onu orada o insana çok ciddi bir imtihan vermiştir. Fakat işte onun karşılığında da insan orada mutlaka Allah'a yönelmekle sorumludur. Hazreti Eyyub'a da çok ciddi zorluklar geliyordu. Her seferinde Allah'a yöneliyordu. Hazreti Yunus'u balık yutmuştu. Önce gemiden kura sonucu atılmış, arkasından balık yuttu ve onun için de dua etti Allah'a. Ve en sonunda Allah onu bir topluluğa peygamber olarak tekrar geri döndürdü. Bir rahmet olarak, bir nimet olarak. Dolayısıyla hiçbir imtihan karşısında isyan bir Müslümana asla ve asla yakışmaz. Orada zaten imtihanı geçemez Müslüman. Orada yakışan şudur, her ne sebeple olursa olsun gelmiş olan bu imtihan beni sınamak içindir. Bu sınamadan benim galip çıkabilmem yani kazançlı çıkabilmem için Orada Allah'ın dediğini yapmam, çok güzel karşılık vermem, Allah'a tevekkülü olmam. Rabbim sen bunu benim için özel olarak yarattın, ahirette güzel bir karşılık alayım diye yarattın. Ben de sana en güzel karşılığı veriyorum, sana şükrediyorum ve bu olaya sabrediyorum demek güzel olur. Dolayısıyla imtihanın ne sebeple geldiği değil, onun karşılığında bizim ne yapmamız gerektiği önemli. Allah da bizi onunla sınıyor. İnşallah.
Ve ne kadar derin olursa aslında o kadar büyük nimet demektir. Demek ki imanımız o kadar derin ki Allah bizi o kadar zorlu imtihanlarla karşı karşıya getiriyor. Bunun da sevincini yaşamak
tabii
lazım
ki,
aslında
evet.
İmtihanda. Yine bir soruda şöyle söylüyor bir izleyicimiz. Çok istediğimiz, çok dua ettiğimiz olayların olmadığı durumlarda gelen vesveseler, zorluklar, nefsimizin istediği hüzün duygusuyla nasıl başa çıkabiliriz? Sevgiler demiş, biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Bir şey çok istememiz o şeyin bizim için hayırlı olduğu anlamına gelmez. Allah her olayda bir hayır yaratır muhakkak ama bir şeyi çok istemek onun gerçekten gerçekleşmesi gerektiği anlamını oluşturmaz. Bu her türlü konuda olabilir. Yani bu maddi bir imkanda da olabilir, bir sevgide olabilir, bir evin değişmesi konusunda olabilir veya bir insanın Allah yolunda bir faaliyet yapması, bir ülkeye gitmesi, farklı bir yerden farklı bir yere seyahat etmesi her konuda olabilir. Yani sağlığa kavuşması olabilir, bir imtihanın üzerinden kalkması olabilir. Biz bunları çok isteyebiliriz ama Allah'ın yarattığı şey orada bizim için en hayırlı olandır. Bir kere bunu bilgi olarak biz bileceğiz. Ben mesela veya bir insan, bir Müslüman Allah'tan çok zengin olmayı dileyebilir ama hayatı boyunca çok zor şartlar altında yaşayabilir. Bu onun için en hayırlısıdır. Allah'a dua ettim, Allah bana zenginlik vermedi demez bir Müslüman asla. Bilir ki ben Allah'a dua ettim ama Allah bu duanın içerisinde bana yarattığı hayat benim ahiretim için en hayırlısı. Çünkü o insan o maddi imkanı Allah yolunda hizmet edebilmek için istiyordur. Ama demek ki Allah yolunda böyle hizmet etmesi kendisi için daha hayırlıdır. Yine burada şimdi izleyicimiz aslında diyor ki dua ettiğimiz olay olmadığı durumlarda gelen vesveseler diyor. Şimdi tabii ki burada aslında ailenin de anlattığı konuyla bağlantılı olarak Müslüman'da isyan ruhu yoktur. Müslüman mutmain olan insan demektir. Yani bu ne demektir? Kalbi Allah inancıyla, Allah sevgisiyle tam olarak tatmin bulmuş insan demektir Müslüman. Ve ahirete gittiğinde de bu tatmin duygusunun en üst noktada Rabbine kavuşacağını bilerek gittiği noktada işte o mutlu birleşmenin yaşandığı andır. Dolayısıyla bir Müslümanın hiçbir şekilde bir isyan ruhu içerisinde yaşaması kesin olarak mümkün değildir. Ama hatalar olabilir, şüpheler verebilir şeytan, vesvese adı üzerinde. Müslümanın yaptığı herhangi bir vesvese geldiğinde şeytandan hemen Allah'a yönelip bunun doğrusunu görebilmektir. Rabbimiz bize nasıl dua etmemiz gerektiğini ayetlerini bildirmiş. Araf suresinin 55. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez diye bildiriyor. Şimdi Allah'a dua samimiyetin en üst noktasıdır. Gerçekten Allah'la baş başa olduğumuz, Allah'a ihtiyaç içerisindeyken dua ettiğimiz ve çok samimi istediğimiz şeylerde gerçekten yalvara yalvara ve için için dua ederiz. Ve bu bir ibadettir. Buradaki duanın gerçekleşip gerçekleşmemesi Allah'ın takdiridir. Ama biz zaten o ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Ama dua sadece günün sadece belirli bir vaktinde bir odaya kapanıp çok kısa bir süre içerisinde yapılacak bir ibadet de değildir. Bütün güne yayılmış olarak günün her dakikasında, her saniyesinde ve her yerde yapılabilecek, çok rahatlıkla yapılabilecek çok büyük bir nimettir aslında.
İçinden de geçirebilir insan.
İçinden de geçirebilir. Evet. Sesli olarak yapılması gerekmez. Yine Allah Müzemmil suresinin 8. ayetinde Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel diye bildirir. İşte dua da her şeyden insanın gerçekten çekildiği ve Allah'a yöneldiği o en samimi duyguları yaşadığı an olarak bizim bildiğimiz bir ibadettir. O yüzden de bir nimettir aslında duayı edebiliyor olmak. Ama burada zorluklar, nefsimizin istediği hüzün duygusu işte şeytanın insanla oyunlarının bir sonucudur aslında. Şeytan sürekli bütün ömrü boyunca Allah'ın ona verdiği o süre boyunca insanlarla sürekli oyunlar oynar. Sürekli onları yanlışa düşürmeye çalışır. Müslümanın hiçbir şekilde onun oyununa düşmediğini gördüğünde mücadelesini daha da ciddi olarak sürdürmeye çalışır. Namaz kılan bir insana Allah'ın varlığıyla ilgili vesvese verebilir. İşte dua eden bir insana Allah'ın duasına karşılık vermeyeceğiyle ilgili vesvese verebilir. Ama Müslüman bu vesveselerin kendisinin olmadığını bilir. O yüzden de bir hüzün duygusuna kapılmaz. Burada önemli olan Allah'ın duaya verdiği icabet şeklinin nasıl olduğunun o hikmetlerini görebilmesidir insanın. Bunun için de samimi olarak Allah'a yöneldiğinde işte bu doğruları her zaman görebilir. Allah'ın kendisi için her zaman en iyisini istediğini bilecek. Allah sizin için ahiret yurdunu ister diye bildiriyor Rabbimiz ayetinde. İşte o ahiret yurdunun gerçek yurt olduğunu ve kendisi için asıl ulaşılması gereken yurt olduğunu bilecek Müslüman. Ve Allah bunun için kendisini nasıl denerse, duasına nasıl icabet ederse hepsinden tatmin bulmuş olarak kalbi, samimi olarak Allah'a razı olarak ve Allah'ın da kendisinden razı olmasını umarak yaklaşır inşallah.
Evet, inşallah.
Bu akşamki programımız sona erdi inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Bize sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz inşallah. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.